Ayrım 6. Çıplak kanser, Oya Kozlu, sayfa 112. Hastanın hasta olduğunu unutmaya, kendini normal hissetmeye, eğlenmeye ihtiyacı var. İlk tur kemoterapi seanslarının ortasında doğum günüm vardı. Epey kilo vermiştim, halsizdim, dışarılara çıkıp eğlenecek ne isteğim ne de enerjim kalmıştı. O gün yatağımda dinlenirken birden odama onlarca rengarenk uçan balon doldu. Sevgili arkadaşım Vigo göndermiş. Nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Daha sonra elinde pastayla kendisi de geldi. Eşim, çocuklarım ve birkaç yakın arkadaşımla hiç beklemediğim bir coşku ve neşe içinde 47. yaşıma girmiş oldum. Sevdiklerimin sıcaklığıyla sarmalanmak, gülmek, duygulanmak, her şeyi normalmiş gibi hissetmek beni o gün çok ama çok keyiflendirmişti. Bazı kemoterapi seanslarım çok uzun sürerdi. O zaman ilacı yatarken verirlerdi. Beraberinde verdikleri alerji ilaçları da biraz uyuturdu. Bir seferinde uykudan gözlerimi açtığımda karşımda eşim, ağabeyim ve kayınbiraderimin yanı sıra dünya komiği sevgili arkadaşım Tarık Tüzün'ü gördüm. Eski anılarımızı, beraber bankada çalıştığımız yıllardaki hallerimizi öyle tatlı ve komik anlattı ki hepimizi kahkahalardan kırdı geçirdi. Ne büyük bir hediye benim için. O seansın nasıl geçip gittiğini anlamadım. Kanser olduğumu öğrendikten bir süre sonra tedavim devam ederken hayata sanki buzlu bir camın arkasından bakmaya başladım. İnsanları görüyordum, konuşuyordum ama farklı ve uzak bir yerdeydim. Dokunamıyordum onlara. Sağlıklı ve normal insanların beni anlaması mümkün değildi. Normal iletişimim devam ediyordu. Dışarıdan anlaşılan bir durum değildi bu hissettiklerim. Ama kendi derinimde çok uzaktaydım herkesten. Bir tür yalnızlık ve tecrit hali. Tedavinin ortasında bir zaman, havalar biraz daha geç kararmaya başladığı sıralarda, eşimle birlikte çıkıp hava alalım, bir film seyredelim diye kanyona gitmiştik. İş yerimin hemen karşısında olduğu için sağlıklı zamanlarımda en sık gittiğim yerlerden biriydi kanyon. Kafamda garip bir peruk, zayıf düşmüş bir beden, makyajın da tam kurtaramadığı sarı beyaz bir suratla etrafıma bakarken, kendimi yabancılaşmış, adeta bir uzaylı gibi hissettiğimi hatırlıyorum. İnsanlar yiyip içiyor, gülüyor, sevgililer el ele oturuyor, ellerinde alışveriş torbaları ile topuklu kadınlar ne kadar da hayat dolu gözüküyorlardı. Ben aylardan beri hastane ev hastane arasında yaşarken, acı çekerken, kusarken, ağlarken, yaşam hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordu. Egomun yerle bir olduğu, evrende olsam olsam bir kum tanesi olduğumu tekrar hatırladığım anlardan biri oldu benim için o gece. Bu yabancılaşmışlık ve yalnızlık duygusu zamanla azaldı. Derin bir şekilde yaralanmış olmak, yeni doğmuş bir bebek gibi savunmasız kalmak, üzerimde beni örten bir şey yokmuş ve çıplak kalmışım gibi bir duyguydu benim için. Etrafımda var olan sevgiyi fark ederek, sevgiyi sahiplenerek kendime yeni bir battaniye ördüm. Yeni, konforlu, sıcacık sevgi battaniyemle yaşamla tekrar bütünleştim. Kanser hastası olan yakınınızın, arkadaşınızın kendisini normal hissetmek için zamana, sizin sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Sağlığı yerindeyken neler yapmaktan keyif alırdı, neler onu neşelendirip güldürürdü, hatırlayın lütfen. Sergi gezmek, komedi filmi izlemek, torununu kucaklamak, kedisini okşamak, örgü örmek, manikür ya da masaj yaptırmak, dedikodu yapmak, mehtabı seyretmek, doğa yürüyüşü yapmak, balık tutmak, ılık bir güneşin altında aylaklık yapmak, vitrinlere bakmak, çocuğunu okuldan almak gibi ona iyi gelecek ve kendini normal hissettirecek şeyleri beraberce yapabilirsiniz onunla. Vücudumda korse ile bunaldığım sıcak Ağustos ayında sevgili arkadaşlarım Tülin, Ali ve Şahika'nın gelip kafam dağılsın, eğleneyim diye benimle kanasta oynamalarını hiç unutmam. Geriye baktığımda o travma süresinde yaşadığım eğlenceli bir anıdır bu benim için. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz matadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Nazım Hikmet. Hastanın kendisini ifade edebileceği, odaklanacağı bir hobiye ihtiyacı var. Gücüm yerinde olduğu zamanlar çokça seyahat ettim. Yeni yerler görmekten ziyade sevdiklerimle farklı ortamlarda vakit geçirmek, hastane ev sarmalından çıkıp monotonluğu aşmak, değişikliğin, özgürlüğün keyfini çıkarmak ve elimden geldiği kadar güzel anılar biriktirmek oldu amacım. Tedavi ve hastane dışında evim, ailem, çocuklarım, arkadaşlarımla doldurduğum bir yaşam kurdum kendime. Yıllarca çalışmış bir kadın olarak boş vaktimin kalmasına pek alışık değildim. Ama bu hastalıkla boğuşurken iş, güç, sivil toplum kuruluşu ve benzeri hiçbir taahhüde giremiyordum. Enerji düzeyim ve ruhsal durumum çok inişli çıkışlı olduğu için yerine getiremeyeceğim sözler vermek istemiyordum. Boş zamanlarımı yeni bir şey öğrenerek, şimdiye kadar yapmadığım bir şey yaparak değerlendirmeye ihtiyaç duymaya başladım. Ruhuma iyi gelecek, terapötik, eğlenceli ve yaratıcı bir faaliyet olmalıydı bu yeni girişimim. Öğrenci hazır olunca öğretmen belirir derler. Sevgili arkadaşım Serap da bu ihtiyacımı duymuş gibi beni seramik atölyesini henüz açmış arkadaşı Mara ile tanıştırdı. Atölyeye girdim, merhaba dedim ve Mara önüme bir öbek çamuru koyuverdi. Eciş bücüş bir nar yaptığımı hatırlıyorum o gün. Arkadaşım Serap vasıtasıyla Mara'nın atölyesinde arayışımın cevabını buldum. İkinci tur kemoterapi sırasında ara vermek zorunda kalmanın dışında, evimin hemen karşısındaki seramik atölyesinde çok güzel çalışmalar yapıp çok değerli arkadaşlar edindim. Mara'nın yaptığı sevgi, saygı dolu eşsiz ortamda, ellerimle çamura şekil vererek kendimi ifade etmenin bir yolunu buldum adeta. Her seferinde heyecan duyarak gidiyorum çamur şekillendirmeye ve boyamaya. Yeni bir şey öğrenmenin, farklı bir ufuk keşfetmenin hazzı ve sağladığı enerji bambaşka. Ucundan da olsa yapmaya çalıştığım sanatsal bir faaliyetin insanı nasıl gündelikten kopardığını deneyimlemek harika. Hastalıklarla boğuşan herkese belki yapmak isteyip de ertelediği veya yepyeni bir faaliyeti, hobiyi hayatlarına katmalarını öneririm. Hasta yakınları sevdiklerinin nelerden hoşlandıklarını bildiklerinden böyle bir girişim için onları cesaretlendirebilirler. Hastanın iyileşmek için zamanı ve sabırlı olmanıza ihtiyacı var. İyileşmek, şifa bulmak için hastanın zamanına ihtiyacı var. Yakınlarımız bir an evvel iyileşmemizi arzu ediyor elbette. Bir an önce zor günleri geride bırakmak ve eski mutlu, hastalıksız günlere dönmek istiyorlar. Yaşanan acıyı, kayıpları, korkuları yaşanmamış gibi davranamayız oysa. Memem yok. Kırık bel kemiğim tamir edildi ama kanser hala bedenimde ve yaşam devam ediyor. İyileşmek için cesarete, güce, zamana ihtiyacım var. Daha önce kalbimde inmediğim katmanlara inmeye, yalnız kalmaya, sevgiyle sarmalanmaya, sükunete, şükretmeye, eğlenceye, yazmaya, hayal kurmaya, müzik dinlemeye, yürüyüşlere, denizin kokusunu duymaya, doğaya, ruhuma iyi gelen kitaplarda, filmlerde başka dünyalara girmeye ihtiyacım var. Yukarıda saydıklarım kendi iyileşme sürecime yardımcı olan şeylerdi. Her hastanın iyileşme süreci kendine özel, yavaş, hızlı, içe kapanık, dışa dönük, kızgın, hüzünlü, neşeli, durgun vesaire olabilir. Zor durumlarla başa çıkarken herkesin kendine özel tarihçesi, yaşanmışlıkları devreye girer. Kimse bir diğerine benzemez. Bu yüzdendir ki hiçbir hasta yakınlarından zaman her yarayı iyileştirir. Çok daha kötüsü olabilirdi. Merak etme, en kısa zamanda iyileşeceksin. Hepsini unutup gideceksin gibi genel cümleler duymak istemez. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Yanan yerin acısını hastadan başka hiç kimse onun kadar hissetmez ve bilemez. Hasta sadece kendi iyileşme şekline, hızına ve acısına saygılı ve sabırlı olunmasını bekler. Hasta, sinirli, kızgın, kırıcı olduğu zamanlar yakınlarının kendini affedeceğinden emin olmak ister. Çocuklarım küçükken tehlikeli bir şeyler yapmaya kalkıştıklarında elimde olmadan onlara kızıp sesimi yükselttiğimi hatırlıyorum. Daha sonra bu tepkimin korkumdan kaynaklandığını anladım. Onlara bir zarar gelecek korkusuyla verdiğim ilk tepki, sesimi yükselterek onları uyarmak oluyordu. Size bir zarar gelir diye korkuyorum ve elimde olmadan size kızabiliyorum diyerek çocuklarıma tepkimi açıkladığımda beni anlamışlardı. Kanser teşhisi konmuş birinin yaşadığı endişe düzeyini ne kadar abartamazdır. Endişe ve korku sağduyulu ve dengeli düşünmenizi engeller. Yaşamınızı tehdit eden bu yeni gerçek karşısında savunmasız bir çocuğa dönüş verirsiniz. Geleceğe bakmanızı sağlayan yalancı güvenlik duvarı bir anda çöküvermiştir. Ben dahil birçok hasta, içinde bulunduğu bu dehşet dolu ruh halini belli etmemeye çalışır. Zaten bu korkunç tanı ile üzülen yakınlarını daha da perişan etmek istemez. Halbuki hasta, zihninin bir tarafında fazla yaşayamayacağı gerçeğiyle yüzleşmektedir. İlk teşhis konulduğu sıralar, vahşi hayvanlar tarafından kovalandığım ve var gücümle kaçıp canımı kurtarmaya çalıştığım rüyalar görüyordum sık sık. Yaşamakta olduğum ve nedense çok belli etmek istemediğim korkumu bilinçaltım rüyalar yoluyla dışa vuruyordu. Ruhsal durumumun iniş çıkışlarından nedenli yorulduğumu hatırlıyorum. Çocuklarımı, özellikle de eşimi ne kadar yordum kim bilir. Korku ve endişenin yanı sıra verilen ağır yaşlarda hastayı ruhsal ve duygusal olarak zayıf ve savunmasız yapıyorum. Korku dolu bu ilk zamanlarda hastanın ne yapacağı, ne diyeceği hiç belli olmaz. Çok kırıcı şeyler söyleyip sizi tersleyebilir. Hasta yakınları, biliyorum kolay değil ama lütfen hiç alınmayın ve söylenenleri üzerinize almayın. Eğer iş çığırından çıkmıyorsa sabırlı olun ve hastalara aynı kırıcı tonla cevap vermeyin ne olur. Bilin ki çok korkuyorlar, kızgınlar ve bu duygularını fark etmeden en yakınlarını aktarıp duruyorlar. Şimdi geriye bakınca yeni yeni anlıyorum bunları. Kim bilir o sıralarda kaç yakınımın, sevenimin istemeden kalbini kırmışımdır. Özellikle en yakınımda olan eşim Can, benim duygusal iniş çıkışlarımdan fazlasıyla nasibini aldı. Bir kanser hastası sevdiklerinin, yakınlarının, ona bakan, ilgi ve şefkat gösteren herkesin onu affedeceğinden emin olmak ister. İlk zamanlar yakınlarıma ruh halimi açıklayacak durumum yoktu. Zaten kendim de kendi durumumu anlamaktan çok uzaktım. Omurga kırığı ameliyatından sonra eve taburcu olduğumda aylardan Ağustos'tu ve İstanbul olağanüstü sıcak yaz günleri yaşıyordu. Köprücük kemiklerinden leğen kemiklerime kadar vücudumu kaplayan, ayakta durmak ve yürüyebilmek için taktığım demir korse içinde nefes almak bile zordu. Ziyaretçi görmek, insanlarla konuşmak için çok güç harcadığımı fark ettim. Halbuki her damla gücü iyileşmek için kullanmalıydım. Zaten dibe vurmuş, yaşam enerjim kendime bile yetmiyordu. En mükemmel terapi, arkadaşlık ve sevgidir. Hubert H. Humphrey. Daha önce de anlattığım gibi, ziyaretime gelen çok yakın bir arkadaşımla yakın çevreme haber saldığımı hatırlıyorum. Bir süre yalnız kalmaya ve iyileşmeye ihtiyacım var. Lütfen herkes bana zaman tanısın diye ricada bulundum. Sevgili dostlarım, yakınlarım bu isteğime saygı duydular. Bazıları bana kitap, film ya da sevdiğim yemekleri gönderdiler ve uzaktan da olsa desteklerini sürdürdüler. Yalnız kalma isteğimi duymayıp gelen dostlarım oldu. Kapıya kadar gelip de odama kabul edemediğim arkadaşlarım oldu. Sağ olsunlar, hepsi beni anlayışla karşıladı, sitem etmediler, sabırla iyileşmemi beklediler. Lütfen kanser hastası yakınlarınızın öfkeli nöbetlerini, çemkirmelerini, söylenmelerini kişisel almayın. İzin verin, kanser savaşçıları her türlü duygularını ifade etsin. Bizi gerçekten dinlemenizin ne kadar iyileştirici olduğunu tahmin edemezsiniz. Korkumu kendime ve etrafıma dillendirmeye başladıktan sonra bir ferahlık duymaya başladım. Korkumu, kızgınlığımı, hüznümü, acımı paylaştığım zamanlar diğer güzel duygulara yer açıldığını fark ettim. Hafifliği, coşkuyu, kahkahayı, dinginliği ancak ondan sonra yeniden keşfedebildim. Hastanın umutlanmaya, moralini iyi tutmaya ihtiyacı var elbette. Ama lütfen pozitif ol, bu hastalıkta her şey moral demeyin. Yukarıdaki cümleyi herhalde onlarca kere duymuşumdur. Eminim siz de. Her seferinde içimden, kolaysa siz olun ya da kolaydı da olmadık mı diye düşünüp sinirlenmemeye çalıştım. Elbette yüreklendirici sözler çok iyi ama ezberden söylenen sözler ve cümleler bir zaman sonra adeta taciz boyutuna yaklaşıyor. Ben umut kelimesini çok daha derin ve güçlü buluyorum. Pozitif olmamı, her şart ve durumda iyimser olmamı vaaz eden insan ve ortamlardan çok sıkılmış durumdayım. Yapı olarak çok pozitif ve iyimser bir insanımdır oysa. Ancak bu sıfatların dikte ettirilmesine, başka her türlü varoluş biçimi dışlanırcasına pozitif olmanın empoze edilmesine karşıyım. Hastalığım süresince beni daha doğru tanımlayan, ruh halimi daha iyi ifade eden kelime umut oldu. İyimserliğin doğrudan sonuca yönelik bir duruş olduğunu düşünüyorum. Yani eninde sonunda mutlak iyileşmeye yönelik beklentiyi pekiştiren bir sıfat. Bana göre umut, umutlu olmak hali sadece sonuca odaklı bir beklentiyi tarif etmiyor. Umut, bizi günlük şartların ötesine geçiren bir ruh durumunu içeriyor. Belli bir gözleme, veriye, tahmine veya her şeyin iyi olacağı beklentisine dayalı bir şey değil umutlu olmak ve umudu korumak. En derininde her şeyin olması gerektiği gibi olacağına inanmak ve ne olursa olsun her şeyin bir anlamı olduğuna dair inancını korumak bana göre umut. Bana en ümitsiz olunabilecek durumlarda dahi yaşama gücünü veren ateş. Hasta telefonunuza cevap veremezse ya da sizi bazen görmek istemezse lütfen alınmayın. Benim için en iyileştirici şeylerden biri sevdiklerimle sarmalanmak, ailemin, arkadaşlarımın sevgisi, ilgisi, aramaları oldu. Her hasta için durum aynı olmayabilir. İlk bölümde anlattığım gibi benim de yalnız kalmak istediğim, hiç kimseyi görmek istemediğim, telefonla dahi konuşmak istemediğim zamanlar çok oldu. Yaşamak için vücudumun ve ruhumun ürettiği en ufak enerji kırıntısına dahi muhtaç olduğum, moralimin bozuk olduğu, bir hastane sonrası duygusal yoğunluk yaşadığım, yalnız kalıp düşünmek istediğim, enerji pillerimi doldurmak istediğim zamanlar oluyor. Böyle zamanlarda hemen telefonumu kapatıyorum. Sessiz ve hafif loş yatak odasına çekilip müzik dinlemek, okumak, meditasyon yapmak, hiçbir şey yapmamak, kendimle baş başa kalmak ya da uyumak istiyorum. Bunlar ruh ve beden sağlığımı korumam için çok değerli zamanlar. Kendi içime çekildiğim zamanlarda bazen telefonlar gelmiş oluyor. Dinginlik ve sükunetten çıkar çıkmaz modern yaşamın dikte ettirdiği telefonlara hemen cevap verme kuralını aldırmak istemiyorum bazen. Sevdiklerimin durumumu tahmin edip beni tekrar arayacağına güveniyorum. Alınmayacaklarını, beni anlayışla karşılayacaklarını, onlarla görüşmek istemediğimi akıllarına bile getirmeyeceklerini, sitem etmeyeceklerini bilmek istiyorum. Biliyorum, istediklerim kolay şeyler değil. Alınanlar, kırılanlar olmuştur. Arayınca telefonu açmıyorsun, artık sen ara diyerek görev verenler de oldu. Kanser hastası yakını olmak öğretici, geliştirici, zorlayıcı bir durum. Sevginin, vericiliğin sınırlarını test eden bir süreç. Karşılık almadan ilgilenmek, sevmek gerektiren bir süreç. Yaşamla ölüm arasında altında ağ olmayan bir iple gidip gelen cambazlara benzeyen kanser hastalarının da çocuklarımıza verdiğimiz gibi karşılıksız bir ilgi ve sevgiye çok ihtiyacı var. Hasta olan kişi telefonunuza cevap veremiyor ya da vermiyorsa büyük ihtimalle sizinle konuşmak istemediğinden değildir. Lütfen üzerinize alınmayın ve belli aralıklarla arayıp sormaya devam edin. Bir de lütfen rastladığınızda kaç kere aradım seni ama ulaşamadım diye sitem etmeyin. Artık görüşmek istiyorsan sen beni ara diyerek topu ve sorumluluğu hasta kişiye bırakmayın. Telefonunuza cevap alamamak sizin için çok kırıcı ve aşağılayıcı bir şeyse sadece aramak zorunda olmadığınızı hatırlayın yeter. Hastaya acıyan gözlerle değil, sevgi dolu gözlerle bakın. Kanser olduktan sonra bana ne diyeceğini bilemeyen birçok insanla karşılaştım. O sırada duygularını aktaracak sözleri bulmak birçoğumuz için gerçekten zor. Hasta olarak karşımdakilerin yaşadığı ifade zorluğunu